Ayrım 5. Şeytan Seçeneği. Frederick Forsyth. Sayfa 46. 2. Bölüm. Adam Munro 10 Haziran sabah saat 11'de devrim alanında aktarma yaparken başının 30 metre üstünde ve 300 metre güneybatısında Kremlin duvarındaki Borovitski kapısından bir düzine kadar simsiyah zil arabası girmekteydi. Sovyet Politbürosu tarihi değiştirecek bir toplantıya başlamak üzereydi. Uç noktasında kuzeye bakan Sobakin Kulesi'nin tepesini oluşturduğu bir üçgen biçimindedir Kremlin. Her yanında 15 metre yükseklikte bir duvarla korunur. Ayrıca 18 kulesi ve 4 giriş kapısı vardır. Bu üçgenin güney 3'te 2'si turist bölümüdür. Burada uslu gruplar halindeki turistler eski çarların katedrallerini, saraylarını hayranlıkla seyrederler. Tam ortada nöbetçilerin devriye gezdiği ve turistlerin karşı tarafa geçmelerinin yasak olduğu asfalt bir yol uzanır. Bu sabah araba konvoyu bu açıklıktan geçerek Kremlin'in kuzeyindeki 3 binaya doğru ilerliyordu. Bunlardan en küçüğü doğudaki Kremlin tiyatrosudur. Tiyatronun arkasından ancak yarısı görünen bina, bakanlar burada toplandığı için hükümetin evi sayılan Bakanlar Konseyi'dir. Ancak SSCB'nin gerçek hükümeti Bakanlar Kurulu değil, Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin en üst düzeyini oluşturan politbürodur. İçlerinde en büyüğü 3. binadır. Batı yüzeyinde duvar mazgallarının hemen arkasında altındaki Aleksandrovski bahçelerine bakan bina uzun, ince bir dikdörtgen oluşturur. Güney ucunda antika silahların sergilendiği silahhane vardır. Ancak silahhanenin hemen arkasında binanın içi duvarla örülmüştür. Üst bölüme geçmek için dışarıdan gelmek ve bakanlar binası ile silahhane arasındaki açıklığı örten oymalı demirden yüksek engeli aşmak gerekir. O sabahta arabalar demirden kapılar arasından geçerek gizli binanın üst kısım girişi önüne gelmişlerdi. Silahhanenin üst bölümü boş bir dikdörtgen biçimindedir. İçinde kuzey-güney yönünde uzanan dar bir avlu, zaten dar olan binayı iki dizi daire ve büro bloku olarak ayırır. Tavan araları ile birlikte 4 kat vardır. Doğudaki büro bölümünün 3. katında yalnızca avluya bakan odada politbüro her perşembe toplanır. Burada 250 milyon Sovyet yurttaşının ve kendilerini Rus İmparatorluğu'nun dışında yaşıyor sayan daha milyonlarca insanın geleceği görüşüdür. Gerçekten de bir imparatorluktur bu. Kuramsal olarak Rus Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 cumhuriyetlerin biri ise de gerek eski gerek çağdaş çarların Rusyası diğer 14 Rus olmayan cumhuriyeti demir bir elle yönetmektedir. Rusya'nın bu yönetim için kullandığı ve gereksinim duyduğu 3 kolu vardır. Donanma ve hava kuvvetleriyle birlikte Kızıl Ordu. 10 bin memuru, 300 bin silahlı askeri ve 600 bin muhbiri olan Devlet Güvenlik Komitesi ya da KGB. Ve kutuptan İran dağlarına, Brunswick eteklerinden Japon denizine kadar her iş yerindeki parti kadrolarını denetleyen Merkez Komite Genel Sekreterliği Parti Örgütlenme Bölümü. Politbüro'nun Kremlin silahhanesinde toplandığı oda 15 metre boyunda ve 8 metre eninde olup içinde taşıdığı güçle orantılı değildir. Parti şeflerinin pek sevdikleri mermer süslü olmasına karşın odaya egemen olan şey T şeklindeki üstü yeşil çuha kaplı masadır. 1982'nin bu 10 Haziran sabahı olağan dışı bir durum vardı. Gelenler yalnızca çağrılmışlardı. Gündemde ne olduğunu bilmiyorlardı. Masanın çevresinde yerlerini alan adamlar kendilerini bu duruğa getiren şeyin çok önemli olduğunu tahmin edebiliyorlardı. T biçimindeki masanın başında hepsinin başkanı olan Maxim Rudin oturuyordu. Dış görünüşe göre bu gücü SSCB başkanı unvanından doğmaktaydı. Ancak Rusya'da hava dahil hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Rudin'in gerçek gücü de SSCB Komünist Partisi Genel Sekreteri olmasından doğmaktaydı. Ve bu nedenle de Merkez Komite'nin ve Politbüro'nun da başkanı oluyordu. 71 yaşında olan Rudin sert yüzlü, düşünceli bakışlı ve akıl almaz kurnazlıkta bir adamdı. Zaten kurnaz olmasaydı Stalin, Malenkov, Kruşçev ve Brejnev'in koltuğuna oturamazdı ki. Sağında ve solunda kendi bürosundan ve her şeyden çok kendisine sadık 4 sekreteri vardı. Arkasında odanın kuzey duvarının her iki köşesinde birer küçük masa vardı. Birinde biri kadın biri erkek iki steno söylenen her sözü yazıyorlardı. Diğerinde de bir güvenlik önlemi olarak iki adam bir ses alma aygıtını çalıştırmaktaydılar. Bant değiştirirken kesiklik olmaması için bir de yedek aygıtları vardı. Politbüro'nun diğer 12 üyesi T biçimli masanın uzun ucunda karşılıklı oturmuşlardı. Dar uçta boş bir iskemle vardı. Politbüro üyeleri sayılarının tamam olup olmadığını anlamak için birbirlerine baktılar. Boş iskemde ceza iskemlesiydi. Bir insan o odaya sonuncu kez girdiğinde otururdu oraya ve eski arkadaşları tarafından suçlanmasını dinlerdi. Oraya oturan insan gözden düşerdi ve hatta bir kez olduğu gibi Lubyanka hapishanesinin kara duvarında ölümle karşılaşması olasılığı bile vardı. Geleneğe göre suçlunun odaya girmesini geciktirirlerdi. Adam sonunda odaya girdiğinde bütün yerlerin dolu olduğunu görür ve durumu anlayıp ceza iskemlesine otururdu. Ancak bu sabah iskemle boştu ve hepsi tamamdılar. Rudin arkasına yaslanıp yarı kapalı gözlerle 12'sini de tek tek inceledi. Ağzından hiç eksik olmayan sigaranın dumanı yüzünden yukarı çıkıyordu. Hala eski Rus biçimi yarısı tütün, yarısı boş karton ağızlı kısmı olan sigaraları içmeyi yeğliyordu. Dumanı filtre etmek için parmakları arasında sıkıştırıyordu ağızlığı. Yardımcıları bir sigara bitince hemen bir yenisini tutuşturuyorlardı eline. Doktorları ise sigarayı bırakmasını söylemişlerdi. Sol tarafında Rudin'in yetiştirmesi ve bulunduğu Merkez Komite Genel Sekreterliği, Parti Örgütlenme Bölüme Başkanlığı için çok genç olan 49 yaşındaki Vasili Petrov oturuyordu. Rudin önündeki fırtınalı saatlerde Petrov'a güvenebilirdi. Petrov'un yanında başka gidecek yeri bulunmadığı için Rudin'den ayrılmayacak olan emektar Dışişleri Bakanı Dimitri Rykov oturmaktaydı. Onun yanında 53 yaşında hala genç ve acımasız olan Yuri Ivanenko, her türlü batıcılık biçiminden nefret eden bir grup insana kendi inceliğini göstermek istermiş gibi Londra'da diktirdiği elbiseler içinde yaralı bir parmak gibi duruyordu. KGB başı olarak Rudin tarafından seçilmiş olan Ivanenko, muhalefet kendisinden nefret edenlerden geleceği için Rudin'in yanında yer alacaktı. Masanın öteki yanında Brejnev sonrası politbüronun yarısı gibi mevki için genç olan Yefrem Vişneyev oturuyordu. 55 yaşındaydı. Muhaliflerin baş belası, parti kuramcısı, Marksist saflığın koruyucusu, kapitalist batının hastalık derecesinde düşmanıydı. Rudin muhalefetin ondan kaynaklanacağını biliyordu. Yanında 63 yaşındaki savunma bakanı ve Kızıl Ordu'nun başı Mareşal Nikolay Kerenski vardı. O da oyunu Kızıl Ordu'nun çıkarı neredeyse o yönde kullanırdı. Geriye tarımdan sorumlu olan Komarov'un da işlerinde bulunduğu 7 kişi kalıyordu. Rudin ve Ivanenko'dan başka yalnızca o az sonra olacakları biraz bildiği için bembeyaz bir yüzle oturmaktaydı. KGB başkanı duygularını belli etmezdi. Diğerleri ise hiçbir şey bilmiyorlardı. Rudin odanın öteki ucunda bekleyen Kremlin nöbetçilerinden birine dışarıda korkudan titreyerek bekleyen kişiyi içeri almalarını işaret edince korktukları başlarına gelmiş oldu. Adam ayaklarının ucuna basarak terden ıslanmış raporuyla masaya yaklaşırken Rudin, "Sizlere Profesör Ivan Ivanovich Yakovlev'i tanıtayım yoldaşlar," diye hırlar gibi konuştu. Profesör Tarım Bakanlığı'nın en kıdemli tarımcısı ve tahıl uzmanı, aynı zamanda Bilimler Akademisi üyesidir. "Bize bir rapor getirmiş. Başlayın profesör." Raporu birkaç gün önce çalışma odasında özel olarak okumuş olan Rudin arkasına yaslanıp tavana baktı. Ivanenko uzun bir batı filtrelisi yaktı. Komarov alnını sildi, gözlerini ellerinden ayırmadı. Profesör boğazını temizledi. "Yoldaşlar," diye titrek bir sesle başladı. Kimse yoldaş olduğundan kuşkulanmıyordu. Bilim adamı derin bir soluk alıp raporunu okumaya başladı. "Geçen Aralık ve Ocak aylarında uzun menzilli meteoroloji uydularımızın raporları olağan dışı nemli bir kış ve erken bir bahar olacağı izlenimini uyandırmışlardı. Tarım Bakanlığı'nda buna uygun olarak yapılan çalışmalarda nemliliğin sonunda doğabilecek yosunlaşmayı önlemek için bahar tohumluklarının koruyucu bir işleme tabi tutulması öngörüldü. Bu işlem daha önce de çok kez yapılmıştır. Bu koruyucu maddenin çifte etkili olmasına dikkat edildi. Yeşeren tohumla mantarlaşmayı önlemek için bir civa karışımı ve lindane adında böcek ve kuşlara karşı bir ilaç. Bilimsel komitede kış buğday ürününün don yüzünden büyük ölçüde zarara uğramasından sonra bahar ekibinden en az 140 milyon ton buğday alınması öngörülüyordu. Bunun için de 6 milyon ton tohumluk buğday ekilmesi gerekiyordu. Bütün gözler adama çevrilmiş, gereksiz kıpırdamalara son verilmişti şimdi. Politbüro üyeleri tehlikenin kokusunu çok uzaktan alırlardı. Yalnızca tarımdan sorumlu olan Komarov huzursuzlukla masaya bakıyordu. Kan kokusu alan yüzlerden birkaçı kendisine çevrilmişti bir de. Profesör güçlükle yutkunup sözünü sürdürdü. "Tohumluğun her tonu için 2 ons organo cima karışımı gerektiğine göre tüm tohumluk için 350 ton karışım gerekiyordu. Oysa elimizde 70 ton vardı. Gerekli olan 280 tonun üretilmesi için hemen Kuibişev'deki fabrikaya emir verildi."
"Bu fabrika tek midir?" diye sordu Petrov.
"Evet yoldaş, istenen miktarlar daha fazlasını gerektirmezler. Kuibişev fabrikası büyük bir kimyasal fabrikadır. Böcek ilaçları, yapay gübre falan üretir. Bu maddeden 280 ton üretmek fabrikanın 40 saatlik bir çalışmasını bile kapsamaz."
"Devam et," dedi Rudin.
"Haberleşmedeki bir karışıklık sonucu fabrika yıllık bakıma alınmıştı ve tohum ilaçlanmak üzere 127 ilaçlama istasyonuna dağıtılacak ve oradan da ekine yetiştirilmek üzere binlerce devlet ve kolektif çiftliğine gönderilecekti. İşleri hızlandırmak için Moskova'dan genç bir parti görevlisi gönderildi. Bu kişinin işçilere yaptıkları işin hemen sona erdirip fabrikayı üretime geçirmelerini emrettiği anlaşılıyor."
"Bunu başaramadı mı yoksa?" diye sordu Mareşal Kerenski.
"Bakım mühendislerinin işlerinin tamamlanmamış olmasına karşın fabrika çalışmaya başladı yoldaş. Ancak bir aksaklık oldu. Bir supap, lindane çok güçlü bir kimyasal maddedir. Ve bunun organo-cıba bileşimine olan oranı çok dikkatle ayarlanmalıdır. Ne var ki lindane karışımı gösterge tablosunda 1/3 oranında görünürken supapın bozuk olması nedeniyle tam olarak akıyormuş. Sonunda 280 ton karışım etkilendi bundan." Bir çiftlikte dünyaya gözlerini açmış olan bir üye, "Peki ya kalite kontrolü?" diye sordu. Profesör bir daha yutkundu. Bu işkencelere daha fazla katlanmadan doğruca Sibirya'ya sürgüne gönderilmeyi yeğe tutardı. "Bir rastlantı," diye mırıldandı. "Analiz ve kalite kontrol laboratuvarının şefi fabrika bakımı alındığı için Sohi'de tatile çıkmış. Kendisi telgrafla iş başına çağrıldı. Ancak Kuibişev bölgesinde sis nedeniyle dönüşünü trenle yapmak zorunda kaldı. Fabrikaya geldiğinde üretim tamamlanmıştı."
"Yani karışım kontrol edilmedi mi?" diye Petrov kulaklarına inanamayarak sordu.
Profesör bitkindi. "Kimyager kalite kontrol testleri yapmak için ısrar etti. Ancak Moskova'dan gelen genç memur tüm ürünün bir an önce gönderilmesini istiyordu. Aralarında bir tartışma çıktı ve sonunda bir uzlaşma yolu buldular. Kimyacı karışımın her 10 torbasından birini kontrol etmek istiyordu. Yani toplam 28 torba kontrol edecekti. Memur ise yalnız bir torbanın kontrolünde ısrar etti. Ve bu sırada da üçüncü yanlışlık yapılmış oldu. Yeni torbalar geçen yıldan kalan 70 tonun yanına bırakılmıştı. Laboratuvara test için bir torba gönderilmesi emrini alan bir depo görevlisi eski torbalardan birini alıp gönderdi. Deney yapıldı, sonuç olumlu çıktı ve üretilen ilaç karışımı gönderildi. Raporun okunması bitmişti. Söyleyecek başkaca hiçbir şey kalmamıştı artık. Bu üç yanlışlığın, yani mekanik yanlışlığın, baskı altındaki iki adamın yargı yanlışının ve bir depo görevlisinin dikkatsizliğinin bu korkunç sonucu doğurmak üzere birleştiğini anlatabilirdi. Ama bu kendisinin görevi değildi. Başka insanların kusurlarını neden bulmak ona kalmamıştı. Odadaki sessizlik öldürücüydü. Vişnayev buz gibi bir sesle, "Bu cıva karışımı içinde aşırı lindane bulunmasının etkisi nedir?" diye sordu. Toprakta yeşeren tohumda koruyucu yerine zehirleyici bir etki yaratır. Filizler güdük ve kahverengi lekeli olarak çıkarlar. Böylesine başaktan da hemen hemen hiç ürün alınamaz. "Bahar ekibinin ne kadar etkilenmiş durumda?" diye sordu Vişnayev. 1/5 yoldaş. 70 tonluk karışım temizdi. Bozuk supap diğer 280 tonluk yeni karışımı etkiledi. Ve bu zehirli karışım tohumluk buğdayla karıştırılıp ekildi, öyle mi? Evet yoldaş. 2 dakika sonra profesör odadan çıkınca Vişnayev Komarov'a döndü. Yoldaş, bilgisizliğimi bağışla ama bu konudan senin daha önceden haberin olması gerekmez miydi? Bu bokluğu yaratan görevlere ne oldu? Elimizde diye Ivanenko atıldı. Görevini terk eden analizci ve gerçekten bir aptal olan depocu ve görevlerini tamamlamadan fabrikayı işletmeleri konusunda yazılı emir isteyen ve bunu alan bakım mühendisleri de. Bu memur konuştu mu diye sordu Vişnayev. Ivanenko, Lubyanko bodrumlarındaki adamı gözlerinin önüne getirdi. Evet. Sabotajcı mı, faşist bir ajan mı? Hayır, yalnızca sersemin biri. Emirleri yerine getirmekte aşırı işgüzar bir memur. Bana inanabilirsin. Adamın beyin yapısını biliyoruz artık. Öyleyse bu olayın boyutlarından emin olmamız için son bir soru daha. Vişnayev Komarov'a döndü. Kışlık buğday ürününden yalnızca 50 milyon ton kurtarabileceğimizi biliyoruz. Peki bu ekimde hasadı yapılacak bahar ürününden ne alacağız? Komarov Rudin'e baktı. Rudin hafifçe başını salladı. Baharda ekilen buğday ve diğer tahıldan beklediğimiz 140 milyon ton hedeften ancak 50 milyon ton bekleyebiliriz. Herkesin dili tutulmuştu. Yani her iki üründen 100 milyon ton dedi Petrov. 140 milyon tonluk eksik bir üretim. 50 hatta 70 milyon ton eksikliği karşılayabilirdik. Bundan önce bu kadar eksiği dış alımlarla karşılamıştık ama şimdi... Rudin toplantıyı kapattı. Çin ve Amerikan emperyalizmi dahil çok büyük bir sorunla karşı karşıya bulunuyoruz. Şu anda oturumu tatil edip bu konuyu düşünmemizi öneriyorum. Hiç kuşkusuz burada konuşulanlar burada kalacaktır. Bir dahaki toplantımız haftaya bugün yapılacak. 13 üye ile 4 yardımcı ayağa kalkarlarken Petrov Ivanenko'ya döndü. Bu kıtlık değil, açlık salgını demektir. Sovyet politbürosu zil arabalarına binerlerken ufak tefek tarım profesörünün dünyanın iki süper gücünün altlarına bir saatli bomba yerleştirdiğini düşünüyorlardı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 55.